Radyo Sputnik artık 24 şehirde. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de olan radyo yayınlarımız artık Antalya'dan Ordu'ya, Samsun'dan Gaziantep'e, Hatay'dan Sakarya'ya, Türkiye'nin dört bir yanında. 24 ilde 60 milyonun kulaklarındayız. 7/24 yayınlarımızla en doğru haberleri ve programlarımızı dinleyicilere aktarıyoruz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te. Haber Masası başlıyor.
Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Haber Masası'ndan hepiniz hoş geldiniz. Haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyiz. Bugün bir eksikle birlikteyiz. Ben Selin Yazıcı.
Ben Aslı Kahveci.
Bugün sevgili Serkan Başdımar bizlere eşlik edemiyor. Dün bir hayli uzun mesailer yaptı. Burada Rusya seçimlerini birebir takip etti ve sizlerle paylaşımlarda bulundu. Dolayısıyla bugün yayınımıza katılamayacak ama biz Aslı'yla
bomba gibi
buradayız.
Evet.
Serkan'la zorlanacağız belki onun olmamasıyla ama bir şekilde programımızı da yapacağız.
Özleyeceğiz.
Kesinlikle. Güzel bir gündeyiz. 18 Mart. Neler söylemek istersin?
18 Mart bugün Çanakkale'de sahanın Çanakkale Deniz Zaferi olarak geçiyor ama karada geçen savaş da bir o kadar önemli. Çünkü karadaki savaşta da başarı elde edilemeseydi deniz zaferinin ne kadar mümkün olacağı tarihçiler açısından su götürmez bir gerçek. Dolayısıyla şehit olan 250 bin askerimiz, orada ölen 500 bin toplam insan, 500 bin can ve büyük bir savaşın öncesi ve sonrasında baktığınız zaman neden 7 düvel orada bir araya gelip Çanakkale'ye geçmeye çalıştığı, neden son basamak olarak işte İtilaf devletleri, müttefik devletler bir araya karşı karşıya geldiler. İtilaf ve ittifak devletleri. Ama sonuçta olan insan canına oldu.
Her savaşta olduğu gibi.
Birileri zafer kazanmak istediği için insanlar oraya kadar geldi ve öldü. Ama bu zafer, bugün Türkiye Cumhuriyeti varsa bu zaferin de büyük bir etkisi vardı. Bu zaferin ortaya çıkardığı inancın büyük bir etkisi vardı. Bununla ilgili siyasiler konuştu. Biz istersen onların cümlelerini verelim.
Evet, Cumhurbaşkanı ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'de hüsrana uğramış, inanç galip gelmiştir. Çanakkale zaferi dönemin en modern ordularını dize getiren, Çanakkale geçilmez sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olmuştur dedi. Evet, Çanakkale deyince de hemen benim aklıma Çanakkale geçilmez geliyor. Gerçekten o kadar böyle hafızamıza böyle kazınmış bir şey ki gerçekten inanılmaz.
Benim aklıma da Çanakkale geçilmez dediler.
Hayır.
Geçtik geliyor.
Hayır, hayır. Anladığım kadarıyla Binali Yıldırım'ın
İsim vermedim.
Evet, bir espriydi o da, onu o şekilde kabul ediyoruz.
Cumhurbaşkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz diyor ki düşmanda imkan, Mehmetçik'te iman. İşte buydu Çanakkale'yi geçilmez kılan. 15'lik yiğitlerin nam saldığı bir destan. Yüreği imanla dolu olanların, kalbi vatan aşkıyla çarpanların 7 düvele karşı yokluk ve imkansızlıklara rağmen kazandığı muhteşem bir zaferdir Çanakkale. 18 Mart Çanakkale zaferinin 109. yıl dönümünde vatan topraklarını geçilmez kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.
Evet, biz de buradan Radyo Sputnik ailesi olarak tabii ki başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz.
Orada konuşulacak... hemen gireyim. Kara zaferi derken de bundan bahsediyordum. Hı-hı. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün karada savaşın seyrini değiştirdiği o kararlarıyla beraber karada elde edilen zafer, sonrası denizde zafer. ortaya çıkmıştır. Bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale zaferinde büyük bir öneme, büyük bir paya sahiptir.
Kesinlikle sana katılıyorum. Ve o halde Rusya diyeceğiz, Rusya'da seçimler diyeceğiz. 3 gün boyunca Rusya'da devlet başkanlığı seçimleri vardı. Cuma günü burada seçim öncesinde üçlü bir sohbetimizde oldukça uzun uzun bu konuyu işlemiştik. Vladimir Putin'in zaferine kesin gözüyle bakılıyor demiştik. Nitekim öyle de oldu. Rusya tarihinde ilk kez 3 gün süren devlet başkanlığı seçimlerinde sonuçlar açıklanıyor. Mevcut lider Vladimir Putin 6 yıl daha başkanlık görevini sürdürecek. Bu seçimlerden en çok öne çıkan bazı dipnotları sizlerle paylaşacağız ama herhalde %87 en çok konuşulacak mevzulardan biri olacaktır diye düşünüyorum. Devlet başkanlığı seçimlerinden %87.7 gibi inanılmaz bir rekor kırarak zaferle ayrıldı Putin. Çok büyük bir zafer.
Hem siyasi olarak görev yapma süresi bakımından Stalin'den sonra en uzun süre görev yapmış devlet başkanı olarak hem de rekor bir oyla bunca senenin sonunda seçilmiş olarak aslında iki zafere birden imza attı Putin. %87'lik oran bana son zamanlarda ülkelerin istikrar ve bu istikrarı sağlayacak özellikle dışarıdan bir yaptırıma karşı hareket ediliyorsa ülkenin içeride birleştiği imajını zaten birçok siyaset bilimci ve gazeteci de söyledi. Ben şuna dayanarak söylüyorum. Azerbaycan seçimleri vardı mesela. Azerbaycan'da kısa bir süre önce Ermenistan'la yaşadığı bir çatışma vardı ve Karadağ bölgesini elinden alması neticesinde sonuçlanan bir çatışmadan sonra Aliyev %92.7 ile tekrar seçilmişti. Bu da bir rekordu. Bugün Putin'in zaferine bakıyoruz. %87 ile %74 katılım oranı var. En yüksek katılım oranı ve %87 ile 74'ün %87'si Karabağ zaferinden sonra %87'si ile elde ettiği bir zafer. Bu açıdan anlamlı. İki zafer birden iktidar ve gücün gerçek kaynağı halk diyor Putin de. Bunu da seçim sonucuna yansıtmış oluyor.
Şimdi şöyle bu seçimin şöyle bir durumu vardı. Tabii ki yeni bölgeler vardı. Yeni bölgelerden nasıl rakamların çıkacağı merakla bekleniyordu. Putin yeni bölgelerden de büyük bir liderlikle ezici bir güçle çıktı. Hemen rakamları sizlerle paylaşalım. %100'ünün işlenmesinin ardından Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde oyların %94,12, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde %95,23, Zaporojye bölgesinde sandıkların henüz %90,29'unun açıldığı belirtiliyor. Burada da %92,25, Herson bölgesinde %88,12 şeklinde yeni bölgelerde de Putin ben liderim liderliğimi devam ettiriyorum diyor.
Kırım'da var.
Kırım'a baktığımızda Kırım'ın bu ikinci seçimi 2014'te referandum sonrası Rusya'nın parçası haline gelmişti. Burada da yine 93,27 ile açık farkla önde götürdüğü bildiriliyor. Yine Sivastopol'de de oyların %90,9'una sahip olarak Rus lider halkının kendisinden ne kadar memnun olduğunu ve halkın kendisiyle devam etmek istediğini gerçekten bu seçimlerde bu rakamlarla anlıyoruz. Bu arada hemen şunu da söylemek istiyorum. Bir rekor daha var. Rusya son verilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin de 120 yıldır yakalayamadığı oranı aştı. Amerika'da 2020 yılında yapılan 59. başkanlık seçimlerinin 1900'lü yıllardan bu yana en yüksek katılım olarak kayda geçmişti.
%66.9
idi. Şimdiki seçimlerde ise Rusya'da ise %74 oldu. Bu konuda da
1900 yılında da Amerika'da %73.7 idi. Onu da aştı.
Aynen onu da açtı. Bu arada aslında söylenecek çok şey var. Sürekli bu arada deyip konuya dahil oluyorum. Türkiye'de de katılım gerçekten çok fazlaydı. İstanbul ve Bursa'da 2980, Trabzon'da 350, Antalya, Alanya, Kemer ve Marmaris'te toplamda 2675 kişi oy kullandı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde, Ankara'da ve İzmir'de kullanılan oylarla Türkiye genelinde toplam katılım 8405 kişi olarak gözüktü. Ve yine paylaşmak istediğim bir şey var. İstanbul'da, Taksim'de, konsoloslukta inanılmaz bir kuyruk vardı. Pazar günü, hani pazar günü hava güzeldi, böyle bir Taksim'de Beyoğlu'nda yürüyüşe çıkan, oraya gezen insanlar varsa mutlaka ki bu kalabalığı gördüler ve insanlar merakla neyin kuyruğu bu şeklinde. Bu kuyruk efendim oy kullanmak isteyen, İstanbul'da yaşayan Rusların oy kullanmak için kullandıkları, oluşturdukları kuyruktu. Gerçekten bununla alakalı inanılmaz görüntüler var. Bu görüntülere de Sputnik'in haber ajansından bakabilirsiniz. Gerçekten bu da Rus halkının Putin'e ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Burada da inanılmaz kuyruklarla herkes vatandaşlık görevini yapmış, oyunu kullanmış. Darısı bizim başımıza diyelim mi? Bizim de bir 12 günümüz kaldı.
Hayırlısı.
Çok tatlı. Hayırlısı diyor ve geçiyor. Herkes oyunu kullanmalı, bu bir
peki,
vatandaşlık görevi.
Senin az önce söylediğin konsolosluk önündeki kalabalıkla ilgili bir açıklama daha var. Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrei Buravov Sputnik'e konuştu. Buna göre İstanbul'da başkonsoloslukta oy verme işlemi dün saat 8'de başladı. Saat 10 itibariyle de, yani 2 saat içinde de 200'den fazla kişi oy kullandı.
Kuyrukta zaten gözüküyor, yani izleyicilerim, dinleyicilerimiz eğer görmek isterlerse bunu kesinlikle Sputnik'in haber sayfasından görsünler. Muazzam bir kalabalık.
Sabah 8 ile 10 arasında 200 kişinin oy kullanmış olması zaten o saatte kalkıp oy kullanmaya gitmek pazar günü.
Evet.
Demek. Ben pazar günü o saatte gitmem mesela.
Ben hep o saatlerde kullanıyorum kendi adıma. Çünkü genelde hep seçimde çalıştığım için erkenden oyumu kullanıp gelmek zorunda olduğum için genelde yaşlılarla oluyorsun. O saatlerde genelde yaşlı kesimle oluyorsun. Çünkü hani onlar öyledir ya, erken kalkarlar, böyle işlerini bir an önce bitirme olayı. Ben genelde alışkınım o saate.
Yaklaşık 2000 kişinin başkonsolosluktaki seçim merkezinde oy kullanmak için önceden çevrim içi kayıt yaptırdığını anlatan Buravov, dolayısıyla bu sayıda kişinin sandığa gelmesini beklediklerini kaydetti. Güvenlik meselesine de değinen Buravov, seçmenlerin ve seçim komisyonu üyelerinin güvenliğinin sağlanması için olası provokasyonların ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli her türlü önlemin alındığını belirtti. Önlemler de işe yaramış ki herhangi bir provokasyona mahal verilmedi.
Ve tabii ki seçime dair tepkiler vardı. Batı'dan olumsuz tepkiler geldi.
Avrupa çok memnun.
Ne konuda?
Seçim sonuçları konusunda çok memnun. Bundan sonraki dönemde de Sayın Vladimir Putin'e karşı bu yaptırımları devam ettirmek için bir bahanelerinin olması yönünde oldukça mutlulardı.
Evet, öyle mutlular ki tebrik etmiyorlar. O kadar evet. Mutlular. Almanya tebrik etmeyeceğini açıkladı. Bunlara az sonra geleceğim ama öncesinde bazı yine... Kimlerle devam edeyim? İngiltere ve Almanya dedik değil mi? İngiltere ve Almanya özellikle sonuçlardan memnun değil. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Rusya'daki başkanlık seçimlerin özgür ve adil olmadığını savunuyor efendim. Özgür ve adil bir seçim böyle değildir şeklinde bir açıklama yapmış. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in sözcüsü de Almanya Cumhurbaşkanı'nın Vladimir Putin'i tebrik etmeyeceğini söylüyor. Peki buna cevap tabii ki hemen geldi. Maria Zaharova'dan hemen bir açıklama geldi. Bununla ilgilenmediklerini söyledi.
Evet, ABD'ye bakalım. Devlet başkanlığı seçimlerini yerinde takip eden ABD'li uluslararası gözlemci, siyaset bilimci ve gazeteci Club Mopin, Sputnik'e verdiği demeçte Rus lider Vladimir Putin'in artık sınırlarını savunan ülkenin birleşmesinin sembolü haline geldiğini, siyasetçi lehine verilen oyların çokluğunun şaşırtıcı olmadığını söyledi. Mopin açıklamasında Rusya devlet başkanı siyasi bir figürden çok daha fazlası haline geldi ve ülkenin kaderini temsil ediyor. Dolayısıyla bu kadar çok oy almasına şaşırmamalıyız ifadelerini kullandı. Yani bekliyorduk diyor.
Evet. Ve Batı medyasına da bakalım. Daha sonra yeni konularımıza geçeceğiz. Batı medyasında da şöyle hemen bakacağız. Financial Times şöyle diyor. Stalin'den bu yana en uzun süre görev yapan devlet başkanı olan Putin'in Batı'nın sert ekonomik yaptırımlar uygulama girişimlerine rağmen iktidarını sağlamlaştırdığını yazdı. Mundo, 1999'da iktidara gelen Putin'in 6 yıllık yeni bir dönem kazandığını, görev süresini tamamlarsa Rusya'nın 200 yılı aşkın süredir en uzun süre görev yapan lideri olacağını vurguladı.
New York Times, sessiz bir muhalefet gösterisinin 99'dan bu yana Rusya'yı yöneten Putin'i dizginleyebileceğine dair hiçbir işaret içermediğini hatırlattı. Rusya Federasyonu başkanlık seçimlerine katılım oranı %74'ü geçerek rekor kırdı.
Evet, biz de dün de Radyo Sputnik olarak gün boyu, hatta sabaha kadar an be an gelişmeleri sizlerle paylaştık. Çok güzel programlar çıkardık burada. Türk yazarlardan, gazetecilerden de değerlendirmeler oldu. Tam bir güç gösterisi olarak değerlendiriliyor aslında bu. Batı'ya verilen bir cevap, Rusya'nın Batı'ya verdiği bir cevap olarak değerlendiriliyor. Zaten çıkan rakamlardan da Rus halkının Putin'e ne kadar güvendiğinin ve onunla 6 yıl daha birlikte olmak istediklerini gösteriyor. O halde biz de daha bu konuyu çok konuşuruz ama Türkiye'nin gündemi de çok sıcak, kaynıyor. Bir başka konuyla devam edeceğiz.
Evet, Türkiye'nin gündeminde de yerel seçimler var ama yerel seçimlerin yaklaşması, heyecanın artması, adayların birbirleriyle olan söylemleri, karşılıklı atışmaları yerine adaylıktan çekilme, çekilmeme, sen çekildin, hayır biz seni çektik şeklindeki açıklamalar var. Tahmin edeceğiniz üzere Gökhan Zan'dan bahsediyoruz. Türkiye İşçi Partisi'nin adaylıktan çektiği Hatay Büyükşehir Belediye adayı Gökhan Zan, kendisine kumpas kurulduğunu ve suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Zan'ın söz konusu iddia ile ilgili yaptığı suç duyurusunun detayları ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz, Gökhan Zan'a 3 milyon dolarlık bir teklif geldiğini ve bunların ses kaydı olduğunu söylemişti bir televizyon yayınında. Türkiye İşçi Partisi'nden yanıt hemen geldi. Biz Gökhan Zan'ı adaylıktan çektik dedi. Her iki taraf, hem Gökhan Zan tarafı hem de Türkiye İşçi Partisi tarafı aynı konu hakkında farklı açıklamalar yaptılar.
Her ikisi de bir şantajdan bahsediyor ama her iki şantaj da farklı birbirinden.
Evet. Hatay Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Gökhan Zan'ın adaylıktan geri çektiğini duyurdu Türkiye İşçi Partisi. Kendisine kumpas kurulduğunu ileri süren Zan ise adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi.
Evet, Zan 17 Mart Pazar günü dün gidiyor savcılığa, suç duyurusunda buluyor. 5 milyon TL karşılığında kendisinden para istendiğini, adaylığı bırakması istediğini söylüyor. Tehdit edildiğini ve şantaja maruz kaldığını söylüyor. Ancak İsmail Saymaz'ın haberinde bunların bu şekilde adledilmiyor. Basına yansıyan bu şekilde değil. Basına da Gökhan Zan'ın 5 milyon verirseniz çekilirim tarzında. Hani 3 milyon değil, 5 milyon
orada
verirseniz çekilirim tarzında.
Orada da şöyle bir karmaşa var. Şimdi haberde Gökhan Zan'a 3 milyon dolar teklif edildiği, 3 milyon dolar karşılığında adaylıktan çekilmemesi diretildiği söyleniyor. Ya buradaki karmaşa şu, zaten Gökhan Zan adaylıktan çekilmeyecekti. Neden ona durduk yere 3 milyon dolar teklif edildi? Bu bir. İkincisi, bunun karşılığında Gökhan Zan'ın bir de yanında TRT'de de futbol yorumculuğu verildiği söyleniyor, verileceği, teklif edildiği. Gökhan Zan'ın da 5 milyon dolar verirseniz kabul ederim, adaylıktan çekilmem dediği. Ama Gökhan Zan diyor ki bu ses kayıtları deepfake ile yapıldı, ben böyle söylemedim. Bana 5 milyon dolar karşılığında, benden 5 milyon lira istediler, pardon, 5 lira. Milyon lira karşılığında. Teklif 5 milyon dolar ama istenen 5 milyon lira. 5 milyon lira karşılığında bu montaj ses kayıtlarını basına vermeyiz ama bize bu parayı vermezsen ve kimin adayını destekleme? Lütfi Savaş'ı desteklememi söylediler. Lütfi Savaş'ı da desteklemezsen biz bunu basına vereceğiz dediklerini söylüyor. Evet. Ama Türkiye İşçi Partisi'ni pek ikna edememiş bu konuda.
Mutlaka ki adaylıktan çektiler. Çünkü bu arada iki tane isim veriyor sevgili Gökhan Zan. Yaklaşık iki hafta önce kadar diyor Turgay K ve Mihal K isimlerini veriyor. Bu isimlerle depremden sonra tanıştıklarını, kendisine her konuda destek olduklarını söylüyor. Ama anladığım kadarıyla, yani ifadesinde gördüğüm kadarıyla, daha sonra bu kişiler bir anda onun adaylıktan çekilmesi yönünde baskı yapıyorlar. Hani uzun süre aslında ona destek oluyorlar. Yaparsın ve farklı kişilerle de bir araya getiriyorlar. Ama daha sonrasında bu iki isim bir anda adaylıktan çekilmesi için baskı yapıyorlar. FETÖ örgütlerinin kullanılıyorlar. Örgütün de ismi geçiyor. Hatta ve hatta Gökhan Zan'ın zihinsel engelli kardeşine kadar olay varıyor. Ona da zarar vereceklerini, eğer adaylıktan çekilmezse ona da kötülük yapacaklarını söylüyor ve 5 milyon lira para talep ediyorlar. Montaj ve ses kaydı ellerinde olduğunu söylüyorlar ve daha sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, mevcut başkan CHP'li Lütfü Savaş'ın desteklenmesi için tehdit edildiğini de ileri sürüyor Gökhan Zan. Çok çok ciddi iddialar bunlar.
Bununla ilgili avukatları ses kayıtlarına yayın yasağı istedi. Zan'ın avukatı bu yayın yasağının dışında ismi geçen şüpheliler hakkında yakalama kararı istedi. Ellerinde tuttukları dijital ve fiziki ürünlere el konulmasını, inceleme yapılmasını istedi. Ses kayıtlarının iddialara konu olduğu süreçte hem Türkiye İşçi Partisi hem de Gökhan Zan'la görüşen gazeteci İsmail Saymaz şantaj, montaj, tehditlerin karıştığı iddiaları canlı yayında anlattı. Ama sadece anlatan İsmail Saymaz değil, çok sayıda gazeteci el attı bu olaya ve hem Gökhan Zan'la hem Türkiye İşçi Partisi ile ayrı ayrı görüştüler ve bu görüşmeden ortaya çıkan sonuç, Gökhan Zan 2 adet ses kaydı var. Bu 2 adet ses kaydından biri tamamen montaj, diğeri de kısmen doğru, geri kalanı deepfake ile yapılmış şeklinde bir ifadesi var. Ama Türkiye İşçi Partisi de 2 değil 3 ses kaydı var ve biz 3'ünü de kriminal olarak incelettik. Biz doğru olduğunu düşünüyoruz ki olmasa bile ortada bir şüphe varsa bu şüpheye herhangi mahal bırakmamak için biz Gökhan Zan'ın adaylığını çekiyoruz dedi. İşte bu şekilde yerel seçime 13 gün kala bizler bunları konuşuyoruz.
Bundan sonrası da merak ediyorum açıkçası. Hatay'da nasıl bir ilerleme olacak? Hani prosedür de tam olarak bilemiyorum. Adaylıktan çekildiğini söylüyor. Bu saatten sonra aday olması imkansız. Bağımsız adaylık olamaz. Bütün prosedürler bitti sonuçta. Ama bu konuyu hakikaten bilemiyorum ben. Araştırmak gerekecek.
Ya prosedür olarak şöyle zannedersem, Türkiye İşçi Partisi kendi adayı olarak lanse etmeyecek, destek vermeyecek. Ama Gökhan Zan'ın adaylığı bağımsız olarak sürebilir sanki. Şu an sen öyle söyleyince ben de bir şüpheye düştüm.
Ben de çok emin değilim gerçekten. Hani çok taze bir konu olduğu için biz de böyle hızlı hızlı çalışıp böyle geldik. Ama dediğimiz gibi önümüzdeki günlerde de bununla ilgili olarak bir kere Gökhan Zan'dan bir basın açıklaması mutlaka ekstra gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü havada kalmış, muallakta kalmış çok şey var. Hani diyor ki bazı sesler doğru, bazı kayıtlar doğru diyor ama hangileri için söylüyorsun? Dolayısıyla hem Gökhan Zan tarafından burada Türk Kanada bir cevap doğuyor. Sonuçta onun için de tehdit edileceği söylüyor. Lütfü Savaş'a. Yani ona da bir şey çıkıyor sonuçta. Çünkü onu desteklemek için tehdit edildiğimi söylüyorum diye. Dolaylı olarak onun adı da geçiyor burada. Yani oradan o çıkıyor.
Tarafların cevap hakkı saklıdır. Herkes çıkıp konuşabilir. Biz de her konuşanın taraf olmak kaydıyla konuştuklarını, açıklamalarını ve onunla ilgili gelişmeleri buradan aktarmaya devam edeceğiz.
Şimdi de İngiltere'ye uzanalım mı?
Uzanalım. İngiltere'de. Az önce Rusya seçiminden sonra Avrupa'nın tepkisini verirken ve İngiliz Başbakan'ın, Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını verirken biz tebrik etmeyeceğiz. Bununla ilgili rejiden teklif geliyor. Kate Middleton'a sorsunlar, soracağız ama bulamıyoruz.
Evet.
Ortada yok kendisi. Neden yok?
Neden yok hiç bilmiyoruz. Aralık ayından itibaren kendisi görüntü vermiyor. İngiltere uzun zamandır Galler Prensesi Kate Middleton'ın ortada olmayışıyla adeta çalkalanıyor. Karnından bir ameliyat olduğu söyleniyor. Ardından sırra kadem bastı. Sarayın bu arada, yani neden sarayda böyle oyunlara girdi onu da bilmiyorum. Çok önemli bir açıklama diye kaç saattir bir açıklama bekleniyor. BBC'nin Instagram hesapları karartılmış durumda. Bu arada şu haberler yalanlandı. İngiltere'de bazı resmi binalarda bayrakların yarıya indirildiğine dair görüntüler paylaşıldı. Ancak bunların daha önce Kraliçe Elizabeth'in ölümü zamanı çekilen görüntüler olduğu söylendi. Bunlar yalanlandı.
BBC'nin ekran karartması olayında da BBC zaten 2020 yılından bu yana logosunu siyaha çevirdi. Dolayısıyla zaten siyahtı. Herhangi bir siyaha dönüştürme
sosyal
olayı yok dedi.
Sosyal medyada olduğu için, sosyal medyadaki logosunda da değişiklik
sadece
oldu.
Sadece İngiltere'deki sosyal medya logosunda kırmızı kullanmaya devam ettiği, diğer yerlerde siyah kullandığı söylendi yapılan açıklamada.
Bu arada işte Kate Middleton nerede? Çok acayip bir şey. Yani hani buradayım diyemiyor. Düşünebiliyor musun? Nasıl bir yaşam yaşıyorsunuz yani? Aa, hayır arkadaşlar ben buradayım deyip eline bir telefonu alıp sosyal medyasından ben buradayım deyip bir fotoğraf paylaşamıyor
belki
mesela.
Ben buradayım demek istemiyordur ve asıl problem de odur.
İşte zaten onu birazcık değişmemiz lazım. Şimdi bir ihanet iddiaları var.
Evet.
Kadıncağızın ölümüne kadar iddialar var bu arada. Yani öldü mü diyorlar, ihanete mi uğradı diyorlar ki.
Yaşıyor bu, da sayılmaz diyorlar.
Yani bu İngiltere Kraliyet ailesinin ihanet olaylarına tüm dünya oldukça hakimiz. Gerçekten bu böyle bir aile. İhanetin çok fazla yaşandığı bir aile. Ama bu yeni nesil, genç nesil böyle çok tatlı, çok cici çiftler olarak ön plana çıkıyorlardı. Ancak anladığımız kadarıyla onlarda da bir ihanet söz konusu. Hatta ve hatta bu kadar net isimler, görüştükleri yerler bu kadar net çıktığına göre mutlaka doğrudur diye düşünüyorum ben. Hani iddiadan öte olduğunu düşünüyorum. Bu arada şunu da söyleyelim yine. Bu sadece ben bizim ülkemize has bir şey zannediyordum ama Kate Middleton'ın ortadan kaybolmasıyla alakası olarak ülkede müthiş bir güruh var. Deli gibi çalışıyorlar ve öyle felaket komploları yürütüyorlar ki bunlar içinde TikTok ve X'ten yararlanıyorlar. Acayip böyle hani kadının gözünün üzerinde kaş var kesinlikle bu olmuştur şeklinde o kadar. Bunlardan birkaç tanesine denk geldim. Gerçi şöyle bir şey var onu da hemen ekleyelim. Anneler Günü dolayısıyla bir fotoğraf yayınlamıştı Kate Middleton. O fotoğraftaki çocuğunun tişörtünün pötükaresinden, kızının hırkasının düğmelerinin yan yana gelmemesinden o fotoğrafta oynama olduğunu anlıyor insanlar. Bu arada o kadar ciddi dedektifçilik oynuyorlar ve orada daha sonra o fotoğrafı da çekiyor. İngiliz kraliyet ailesi o basını servis ettikleri
yani
fotoğrafı da
şoplu ya da
çekiyorlar.
Bizim bildiğimiz filtreli fotoğraflar. Aynen, yani herkesin kullandığı.
Middleton'ın söylediği hani ben de herkes gibi fotoğraflarla oynuyorum. Hı-hı. Bu da onlardan bir tanesi diyor ama daha sonra belki de yüzük yoktu elinde. Hı-hı. Alyansı yoktu. Hani belki de bunun altından daha başka şeylerin de çıkacağını düşündükleri için fotoğrafı geri çektiler. Ve şu anda biz hala ben de çok büyük bir merakla bekliyorum.
O belli zaten şu anki konuya hakim oluşundan bu kadar.
Kate neredesin bir ses ver. Bir ses ver iyisen bir işaret et diyorum. Gerçekten tüm dünya bekliyor. Tüm dünya bekliyor yani halen ses soluk yok. Bu arada babasının öldüğünü bile söyleyen var.
Ya o çok şaşırtıcı olmaz çünkü Prens Charles kanserdi. Hı hı. Onun bir öncesinde prostatla ilgili bir sorunu olduğundan bahsedilmişti, bir operasyon geçirmişti ama sonra kanser olduğu ve bunun prostat olmadığı, başka bir kanser türü olduğu söylendi. Ne kanser olduğu resmi olarak açıklanmadı. Hatta bir süre görevlerine çıkmayacağı söylendi. Hatta Prens Harry Amerika'dan çağrılmıştı. Onlar bir süre Amerika'da yaşıyorlardı eşiyle birlikte, Meghan'la birlikte. Onlar yeniden İngiltere'ye geleceklerdi. Bunlar konuşulurken bomba gibi ortaya yani, William'la.
Biz Aslı'yla yayın öncesinde konuştuğumuz bir şey var. The Crown dizisini biliyorsunuzdur. Kraliyet ailesinin entrikalarının olduğu müthiş bir diziydi. Büyük bir keyifle seyretmiştim. Ben bunları şimdi şey olarak düşünüyorum. Yeni bölümler yükleniyor.
Kraliçe yok.
Yok ama işte bak devamında bunlar var. Yani yeni bölümler yükleniyor olarak düşünüyorum gerçekten. Bugün bir açıklama gelir mi acaba?
Valla açıklamadan ziyade ben biraz İngiltere açısından şöyle bakıyorum olaya. Zaten mevcut aristokrasinin ortadan kalkmış olması ve kraliyet ailesinin yani monarşinin bir fazlalık ve ülkeye ekstra masraf olduğunun düşünen tarafların özellikle Prens Charles'ın kral olmasından sonra daha da arttığı şu günlerde bu söylentiler daha da zarar verecek. Bakalım monarşi İngiltere'de nereye kadar dayanacak?
Belki diğer kardeşin dönmesine kadar olaylar yaşanabilir. Hani şu olayın ne olduğu bir ortaya çıkarsa.
Öbürü çok masum kaldı zaten.
Ya masum kaldı ama hani belki de o ülkeye dönecek. Onun dönmesini bile getirecek. Belki tekrar kraliyet ailesine geri dönmesini gerektirecek şeyler bile yaşanabilir. Heyecanla bekliyorum dizi gibi.
Sevgili Selin, öyle bir konu var ki bu konuya değinmeyeni dövüyorlar. Trabzonspor Fenerbahçe maçı.
Ben onu saat başından sonra konuşalım diyecektim sana.
İşte ben
bütün sinirimi, bütün uykusuzluğum, her şeyim inanılmaz korkunç bir gece geçirdik. Ama şimdi bir saat başına gideceğiz. Saat başına gittikten sonra konuyla ilgili gelişmeler de var. Gözaltılar var, İçişleri Bakanı'nın açıklaması var. Bir de dün gece neler yaşandı? Yani ne yaşandı, ne bitti? Böyle kısa kısa birazcık konuşacağız
evet.
Ama...
Görüyorsunuz ki bir dokunuyorum, bina işliyorum sevgili dinleyenler. Oysa ben sadece 3-2 biten maçta golleri kimin attığını soracaktım. Saat başından sonra sevgili Selin'den cevaplamasını isteyeceğim.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te. Haber Masası devam ediyor.
Haber Masası devam ediyor sevgili dinleyenler. Artık sizin de alışkanlık haline getirdiğiniz, alıştığınız üzere bizler Haber Masası'nı Fenerbahçe ile bitirmezsek gece uykumuz gelmiyor. Dolayısıyla sevgili Selin'e bunu yaşatmak istemiyorum. Direkt Fenerbahçe hazır gündemde şey olmuşken...
Söyleyeceğim, aslında söylediğinden beri hakikaten de öyle denk geliyor. Bir Fenerbahçe durumları bitmiyor ama yani gene kötü bir durum. Yani futbolda utanç gecesi artık bu klasik bir... Türk sporunun böyle manşetidir. Utanç gecesi. Ben çok sıkıldım bu utanç gecelerinden. Yani çünkü bir tane bir şey yaşanıyor. Daha kötü ne olabilir diyorsun. Bir kötüsünü yaşıyorsun. Gerçekten Türkiye'de artık insanlar futboldan seyir zevki almıyorlar. Dün ne olduğunu hiç anlayamadığım bir maç seyrettim. Çok keyifli bir şekilde evde çocuklarımla beraber oturduk maçımızı seyredeceğiz. Fenerbahçe şampiyonluğa oynayan bir takımsın. Trabzonspor'la her zaman arasında bir gerilim olmuştur, bir rekabet olmuştur. Tamam, okey. Ama Trabzonspor şampiyonluğa oynamıyor. Trabzon, yani dünkü maçta ben sadece taraftara şunu sormak istiyorum. Gerçekten bizi dinleyen taraftarlardan da varsa Trabzonspor taraftarlarından tek sorun bu. Siz neye sinirlendiniz? Çok ciddiyim, sizi bu kadar geren, sizi bu kadar delirten maçta ne oldu? Siz şampiyonluğa oynuyordunuz da puan kaybetmemek için 2-0'dan sonra mı çok delirdiniz? Veyahut da siz düşmeye oynuyorsunuz da puan kaybetmemeniz mi gerekiyor? Veyahut da sahanızda 5 tane yediğinizde gururunuz mu kırıldı ki? Çok değil, 3 hafta önce Galatasaray'dan 5 yediğinizde Galatasaray'ı alkışlarla ağırladınız. Bir tane su şişesi atılmadı o maçta. Ve o kadar hırslandım ki inanın bugün yayına çıkmadan önce oturdum bütün o eski maçları seyrettim. Bir tane su şişesi atmamışsın, sen sahanda 5 tane yedin bu takımdan. Bu Fenerbahçe'ye bu düşmanlık. Kimse kusura bakmasın ama bu ezeli rekabet falan değil. Ezeli rekabet, ezeli rakip kimdir? Fenerbahçe Galatasaray.
Evet.
Bitti nokta. Türkiye'de budur yani. Bitti. Beşiktaş'ı da katabilirsin en fazla ama Trabzonspor yani bir düşmanlık yaratılmaya çalışılıyor. Ve biz bunları ben aştığımızı düşünüyordum. O zamanında işte o kale direklerinin sökülmesi, o volkana yapılanlar falan filan. Hani bunları böyle aşıyoruz, geçiyoruz, temiz bir sayfa açıyoruz. Bunlar yaşamak varken... Dün ne oldu hiç anlamadım. Gerçekten çok içten bir şekilde Trabzonspor taraftarı lütfen bana anlayabileceğim bir dilde onları dün delirten şeyin ne olduğunu söylesinler. Verilmeyen bir penaltıları mı vardı? Hakem tarafından büyük bir haksızlığa mı uğradılar? Neydi? Bizim ekrandan göremediğimiz onları gördüğü şey neydi? 5-1 yenildilen Galatasaray maçında Icardi'nin gol sevincini yapan taraftar yansıdı. Alkışladılar. Fenerbahçe olunca niye böyle oluyor? Nedir yani? Buradaki durum nedir? Bunu ben gerçekten çok merak ediyorum. İnanılmaz da hakikaten de sinirleniyorum bu konuda. Çünkü her zaman spor dostluktur. Bundan yanayım. Aslı şu anda böyle bakıyor suratıma ters ters. Yarın bunu birazcık Serhat'a saklıyorum. Yarın futbol saatinde de bunu böyle evet. Uzun uzun konuşacağız. Bu arada olaylarla alakalı da 12 kişi miydi?
12 kişi gözaltına alındı.
12 kişi gözaltına alınmış. İçişleri Bakanı açıklamış.
Ali Yerlikaya da açıklamış. Bir dokundum, bina işittim. Siz de işittiniz. Beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki haber masasında yine bir arada burada olacağız efendim. Sizi de bekleriz.
Hoşçakalın.
Haber masası bitti. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te.